Dördüncü ayrım, sayfa 33. İlhan felç olmuş gibi bir an durdu banyonun ortasında. Ölümü beklesin diye kapatılmak istendiği yerde ne kadar karanlıktı. Yatak odasına yürürken, evet, sonra bir gün cinnet geçirip Revan'ı öldürecek ve diri diri gömülecektim diye söylendi. Savulun bakalım kaltaklar, bitiş çizgisine daha çok var. Hem sona yaklaştıkça hızını artırmayan, atağa kalkmayan koşucu yarış kazanabilir mi? Bomba gibiyim diye düşündü. Bu gece sabaha kadar dans edeceğim. Ve sonra içini keskince sızlatan bir kaygıyla gördüğü rüyayı hatırladı yine. Ne kadar tuhaf şeyler vardı bilinçaltında. Neydi otelin o harap hali? Sanki nükleer bir savaş olmuş da bir ocağın kalmış. Ya annesinin karton yüzü, görmeyen kalemle çizilmiş gözleri, istersen görebilirsin. Böyle bir şey söylemişti sözde annesi. Buna benzer bir söz. Ne görecekti? Neyi? Dikkatli olmalıyım diye düşündü. Sarıyer sırtlarındaki bir arazi yüzünden birileriyle biraz takışmıştı. Yeri almıştı almasına. Orada bir site kuracaklardı ama bölge yıllardır mafyanın kontrolündeydi ve çok fazla olmasa da üzerinde gecekondular vardı. Avukatlarla konuşmalıyım diye düşündü. İçinde yoğun bir sabırsızlık duyarak. Allah kahretsin. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Haraç maraç her neyse. Kaça patlarsa patlasın. Bu işi öyle böyle hemen çözsünler. Tıraş oldu, yıkandı. Omuzları gevşemiş, göğsü ve karnı biraz sarkmış da olsa 53 yaşındaki bir erkeğin olamayacağı kadar diriydi. Koşuyor, tenis oynuyor, su kayağı yapıyor, hafif kırlaşmış saçlarını kısacık kestiriyor, genç gösteriyor diye teninin bronzluğunu her mevsim korumaya çalışıyordu. Her zaman yakışıklıydım zaten diye düşündü. Kadınlar hep çekici buldular beni. Karımla olduğum zamanlar dışında cinsel sorunum ve başarısızlığım olmadı hiç. Göğüs geçirdi. Bir haz dalgası aktı göğsünden kasıklarına. Aşkın arzuyu sonsuzlaştıran gücünü duydu içinde. Hayatında ilk kez gerçek tutkuyla seviyordu. İlk kez böylesine aşık, dünyaya boş verecek kadar heyecanlıydı. Öyle sahici, öyle tutarlı bir mutluluk duygusuyla doluydu ki içi. Bedeni salt, ruh kesilmiş de uçuyormuş gibi hafifti. Öyleydi evet, duraksadı. Ama bir şey lekeliyordu bu mutluluğu bu sabah. Yatsıyamazdı. Ne olduğunu bilmediği bir uğursuzluğun kanat vuruşu omzuna bir anda eğip geçmiş gibi bir şey. Şu rüya dedi. Allah kahretsin. Ne var yani şimdi bunu bu kadar ciddiye alacak? Bir de bölge jandarma komutanı vardı kavgalı olduğu. Güneydoğu'da adı çok karanlık olaylara karışmış bir adam. Saldırgan, küstah. Plajın kamuya açık alan olup olmadığı üzerine akıl almaz ve çok düzeysiz bir tartışma yapmışlardı. Adam jandarmalarla gelmiş, otelin sahildeki tel çitlerini sökmeye kalkışmışlardı. Hem turizm diye çırpınırlar, hem de insanı kıçı kırık bir askerle dalaştırırlar diye söylendi. Neyse neyse, saçmalama. Bir bok yapacakları yok. Turizm Bakanı'na telefon etmiş, sorunun çözüleceği konusunda güvence almıştı 2 gün önce. Perdeyi aralayarak balkon kapısını açtı. Yoğun bir yasemin kokusu doldu içeriye. Rüyasındaki koku. Güvenliği artırıp çocuğu geceleri kendi odalarına alsalar daha iyi olmaz mıydı? Ama bunun da başka güçlükleri vardı. Rengini istemiyordu haklı olarak. Oğlana bakacak bunca insan, özellikle de annesi varken gereksiz buluyordu. Çok sık seyahat ediyorlardı ayrıca. Bebeğin Fatmış Hanım'la uyumaya alışmış olması daha iyiydi. Çocuğa biraz kayıtsız mıydı Renginur? Çok gençti. Eğlenceyi seviyordu. Erken anne olmuştu ondan belki. Ayrıca bulunduğu konumda klasik anne rolüne girmesi beklenemez ne de olsa. Dönüp uyuyan Renginur'a baktı. Yatak dişi bir kedinin geniş uyku minderi gibi göründü gözüne. Gidip yatağa oturdu. Kadının saçlarında gezdirdi elini. Renginur. Bu at nasıl uyuyordu ona? Ballı kumrallığına, buğulu ipeksi tenine, sonra kunt bacakları ve dolgun kalçalarıyla narin üst bedeni arasındaki uyumsuzluğun yarattığı acıma duygusunu güçlendiren o yuvarlacık çocuk omuzları, ürkek memeleri nasıl da yakışıyordu bu ada. Renginur, aşkım, seni gördüğüm güne şükürler olsun. Daha sonra turizm şirketinin görevlisi olarak otele birkaç kez gelip gitmiş olmasına rağmen 2 yıl önce bir gece oteldeki bir eğlencede dikkatini çekmişti Renginur. Bir oğlanla dans ediyordu ama sanki kendi başınaydı. Güzelliğini dansla kutsarmış gibi zarif, etkileyiciydi hareketleri. Törensel bir soyluluk taşıyordu sanki. Sonra her yanı mora bulayarak yanıp sönen, beyaz giysisini parlatan ışığın içinde sıcaklığın, dingin, ölçülü çizgilerini ortaya koyan bir duruşla soluk soluğa bir an kala kalmış, kendisine bakıldığını sezmişçesine Hoşnutlukla gülmüş ve kararlı adımlarla İlhan'ın oturduğu yere doğru yürümüştü. Elinden çekerek kaldırmıştı İlhan'ı yerinden ve hiç konuşmadan dans etmeye başlamışlardı. Şaşırmış ama büyülenmişti İlhan onun cesaretinden. Şeffaf göz kapaklarının altındaki çekik, kedi gözlerini, mercan rengi taze dudaklarını, boynunun pürüzsüz, gergin, öpülesi derisini yakından görmüştü onu kollarında tutarken. Kaç yaşındaydı? 22-23 en çok hayatın başındaydı. İlhan ise yıpranmış, yorgun düşmüş, yolun ortasını çoktan aşmıştı. ''Kızmadınız değil mi?'' demişti Renginur. ''Benimle dans etmek istediğinizi sandım da.'' ''Evet, çok istedim.'' demişti İlhan. ''Seni daha önce gördüm sanırım ama güzelliğini fark edememişim. Adın neydi?'' ''Güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Siz beni hep lacivert etek ve mavi gömlekte gördünüz. Bu gece formamı çıkarttım.'' ''Seni bu kadar gizliyorsa bir daha giyme. Benimle çalış ve istediğini giy.'' ''Bu bir iş teklifi mi? Yanlış mı anladım?'' ''Yarın otel müdürüyle görüş ve işe başla Renginur.'' Umurumda değil diye düşünmüştü o an İlhan. Nereye kadar giderse gitsin. Bir saat, 3 gün, birkaç yıl sürsün. Önemli değil. Aşka ihtiyacım var. Renginur'u ilk aşkını saflığıyla sevmişti. Ve öyle şaşkın. Acemi seviyordu ilk günden beri. Yüzünün yarısı yastığa gömülüydü şimdi. Ve yarı açık ağzından hafifçe öne çıkık dişleri seçiliyordu. Onun yanında hem boşa geçmiş gençliğinin acısını duyuyor, hem de kendini hiç olmadığı kadar genç ve kendisi hissediyordu İlhan Sacit. Bir mucize olmuştu evet. Bir de oğul vermişti bu aşk ona. Ömür boyunca özlemini çektiği bir evlat. Tanrı katında gerçek karısı olan bu kızla oğlu ne olursa olsun korunmuş, sıkıntısız bir hayat yaşayacaklardı bundan böyle. Birkaç gün önce gizlice mal varlığının bir kısmını oğlunun vasisi olarak Renginur'un üzerine geçirmişti. Revan'ın arsızlığına, çirkefliğine karşı bir önlemdi bu. Boşanma kararı çıkmış olmasına karşın Revan kendisi ya da avukatı aracılığıyla avukat son duruşmaya da katılmamıştı. Kararı alıp imzalamamış, tebellü etmemişti. Adli tatil bittiğinde bozma ya da yeni bir tazminat davası açmayı planlıyor olmalıydı. İşi uzatmak, Renginur'la evlenmesini geciktirmekti. Revan'ın asıl amacı kuşkusuz. Ona istediklerinin çoğunu vermiş, talep ettiği akıl almaz gülünç tazminatın binde birini bile ödemeyi ise reddetmişti. İşin aslında Fikran vardı çünkü. Revan'ı kışkırtan o aç gözlü karıydı. Neyse, bu iş yoluna girene kadar bekleyeceklerdi. İlhan'ın acelesi yoktu da Renginur biraz sabırsızlanıyordu. ''Senin sabırsızlığını, her şeyini, uykunu bile seviyorum kızım.'' diye geçirdi içinden. Uyurken bu kadar savunmasız ve uysal oluşunu da. Çünkü o zaman o biraz da uyumsuz, kırgın bakışlarının hedefi olmaktan ve neden bilmem bazen bana biraz uzaklaşmış gibi duruşlarından kurtuluyorum ve ayrıca sana uyanıkken olduğumdan daha fazla sahip olduğumu hissediyorum. Renginur gözlerini araladı. İlhan onun boynuna bir öpücük kondurdu hemen. Kızın terle nemlenmiş saç kokusuna karışan o tatlı, uçucu, tarifsiz tel kokusunu duydu. Belleğinde onunla yaşadığı yasakları, geçmiş yaz gecelerini, çılgınlıklarını, kaçışlar, kaçamaklar, öpüşler ve ilk gezi sevişmelerini canlandıran o tatlı baştan çıkarıcı, baharat karanfil karışım gizemli kokuyu. Kanı hareketlendi birden. Kendini biraz umutsuz da olsa ateşlenmiş hissetti. Elini bel uyuntusundan kaydırarak kadının kasıklarına götürdü. Okşamaya başladı. Yapma diye söylendi Renginur. Uykum var. Çok erken daha. Gene de uyarılmış sırt üstü döndü. Hıçkırır gibi hafifçe inledi ve bedeni gerildi. Ama karar veremiyordu sanki. İlhan'ı itip huysuzlansın mı yoksa izin mi versin? Öpmeye çalıştı onu İlhan. O zaman yüzünde belli belirsiz bir kasılmayla adamı göğsünden itip yatağın öteki kıyısına kaydı. Vazgeçmiş, ulaşılamamış, uykuya yenilmiş gibi. Duyguyla saplantılı istek arasındaki dengesizlik ve denetlenmesi zor inattan yorulmuş gibi sırt üstü kadının yanına uzandı İlhan. Dışarıda pencerenin önündeki kumsalda denizin gidip gelen sakin, uyumlu soluk alıp verişini duyuyordu şimdi. Bu ses ona bir ezginin son notalarının hüznünü, kösnül bir zayıflığı ve çok kısa belli belirsiz bir pişmanlığı duyuruyordu sanki. Bir an çok kısa, bir an acınası biri olarak gördü kendini. Yaşına karşın hiç yenemediği çocuk yanının ve her şeyi tutkuyla isteyen yeni yetme heyecanlarının bunca gecikmiş bir mutluluğu sürdürmeye ne ölçüde ne kadar süre yetebileceğini sordu kendine. Kim bilir kaçıncı kez ama her zamanki gibi çabucak kovdu bu düşünceyi kafasından. Bütün yaşamı kendisine vermesini beklemiyordu Renginur'dan. İçinde cılız bir umut yok değildi ama 10 yıl, 20 yıl sonra genç kadına yetemeyecekti. Birlikteyken başkalarını özlemesine engel olamayacaktı. Olsun diye düşündü. Yanımda kalsın yeter. Onu beklediğinden erken kaybetmekten, terk edilmekten korkuyordu en çok. Ve bu olasılığı düşündüğünde çıldırıyordu. Kızın canını yakmak, kanını akıtmak arzusuna kapılıyordu o zaman. Doğasına hiç uymayan bir biçimde. Şimdilik terk edilme olasılığı hiç yoktuysa. Rengünür bütün cömertliğiyle yanındaydı. Ve yanındayken kendini, aşklarını, oğlunu sonsuz güvenlikte hissediyordu. Oğlu Yalım. Geleceği oydu. Oğlu ona hayat verecekti. Gençlik, güç ve umut aşılıyordu daha şimdiden. Çok küçüktü henüz. Ama onun büyüdüğünü görmek, ona bildiği her şeyi öğretmek, başlı başına bir yaşam amacı, tutkusu yaratıyordu içinde. Oğul babasının devamı olacak. Soyunu, işini devralarak daha iyiye, büyüye, kusursuzluğa taşıyacaktı. Oğlan fizik olarak da çok benziyordu kendisine. Ve genç bir erkek olduğunda aynı onun gibi gülecek, el sıkışacak, o kadar inatçı ve aynı zamanda yufka yürekli olacaktı. Baba olmak olağanüstü bir duyguydu ve insanın bütün umutlarının bittiğini sandığı noktada yeniden yeşermesi tanımlanamaz bir mutluluktu. Kuruduğu sanılan bir ağacın filizlenmesi gibi bir şey. Revan ona bir çocuk verememişti. İstemişti kuşkusuz. Tedavi görmüş, acı çekmiş, hayatını karartan umutsuzluklara kapılmıştı. Ama hiçbir tıbbi engel olmamasına karşın bazı çiftlerin çocuk sahibi olamadığını söylemişti doktorlar. Tüp bebek olanağı doğduğunda ise yaşı geçmişti. Revan'ın bu yüzden mi gitgide acılaşıp kuruduğunu sorardı kendisine bazen İlhan Sacit. Ne olursa olsun sonunda evliliklerinin 7. yılından sonra çekilmez, dayanılmaz bir kadın olmuştu. Mutsuzluğu oranında çirkin, yorgun, gergin bir kadın. Karısının sessiz gücenikliği, yoğun bir iç sıkıntısı ve suçluluk uyandırıyordu İlhan'ın içinde önceleri. Sonra bezmiş, karısından tiksinmeye başlamıştı. Geri kalan 20 yılı Revan'dan kaçmakla, maddi manevi olabildiğince uzak kalmakla geçirmişti. Sayısız kadın tanımış, kibar fahişelerden, sıkılgan kızlara, özgür iş kadınlarından etli butlulara, dağcılardan dalgıçlara, zencisinden kuzeylisine, uvertüsünden astrolistine, yığına. Ama hep kısa süreli ilişkiler olmuştu. Duygu yoksunu, birkaç günlük gelip geçici serüvenler. Sonra apansız Renginür çıkmıştı karşısına. İçinde yaşadığı sisi aydınlatmış, elini uzatıp güneşe çıkarmıştı onu. Aşk, yıllar yılı İlhan'ın içinde bir yerlerde beklemişti anlaşılan. Biraz zaman almıştı, hiçbir zaman umut kesmedi aşka ulaşmak ama olsun. 27 yıllık evliliğini bu aşk yüzünden, bu biçimde bitirmekten suçluluk duymuyor muydu? Boşanma davası açtığında Revan sormuştu bu soruyu İlhan'a. Kendi kendine kaldığında hiç mi vicdan azabı çekmiyordu? Hayır. Revan'a sevmediği, itici ve dayanılmaz bulduğu o kadına niye katlanacaktı ki? Birden amansız bir yorgunluk duyarak dehşetle "Tanrım, onca yıl nasıl dayandım?" diye düşündü. "Seni incitecek hiçbir şey yapmadım ben," demişti karısı. "Seni aldatmadım, kırmadım. Beni önüne gelenle aldatmana, küçük düşürmene, bana kötü davranmana razı oldum. Gene de isteklerine cevap verememiş olabilirim. Ama o kadar hızlı biçimde yükseldin ki durmadan değişen beklentilerini izlemekte zorlandım. Sen evlendiğim adamdan başka biri oldun ve benim hayatımı çöle çevirdin. Basitliğin, mide bulandırıcı kör bir duygusallığın egemen olduğu o dar hayat alanı içinde düşünüldüğünde haklıydı Revan. Bazen kendisi bile o kadar yıl boyunca kendini başka bir insan gibi görüp yaşamış ve göstermiş oluşuna şaşırıyordu gerçekten. Belki de başkalarının varsaydığı, İlhan Sacit'te gerçekte var olduğu insan arasındaki ortalama göstergelerden yaratılmış biriydi. Soğukkanlı, biraz acımasız, bir duygu adamı olmaktan çok görev adamı. Gençliğinde kendisi gibi adamları egemen sınıflarla uzlaşmış olarak tanımlardı. Hızlı devrimci değilse de o zamanlar kendini sola yakın bulurdu. Sosyalizmi, düşünsel planda dünyayı kavrama ve değerlendirme aracı olarak kabul etmişti ve hala öyle düşünüyorlardı. Oysa ancak kendisini açıklayabileceği rastlantı ve zorunlulukların sonucu onun yerinde olan her insanın yapabileceğini yapmak durumunda kalmıştı. Henüz 20'li yaşlarındayken şiddeti dışlayan en aklı başında insanların, hatta aydınların bile toplumu dönüştürme amaçları doğrultusunda geliştirmeye çalıştırdıkları proje, örgütlenme ve mücadele çabalarının yenilgiye uğratılıp çökertildiği, yerle bir edilip ezildiğini görmüştü. Tekrarlanıp duran bir biçimde hem de. Bu durum birçok arkadaşı gibi onu da kişisel başarı ve iktidarın daha olanaklı ve kolay olduğu kavrayışına götürmüştü. Böylece kendi adına savaş vermeye başlamış, kendi yolunda ilerlerken düşmemeye, yutulmamaya gayret etmiş, beklenmedik olaylara, gelişmelere, kötülük ve kalleşliklere karşı her an tetikte hazır durmuştu. Sıfırdan başlamıştı. Babasından kalan toprakları satıp sermaye yapmış, bölgede arsa karşılığı yazlıklar yapıp satarak ilk birikimini sağlamıştı. Sonra Ankara'da, ardından İstanbul'da apartman daireleri yapıp pazarlamıştı. Büyük bir şirketin ortağı olmayı başarınca da çalışkanlığı, tutkunu koparma yeteneğiyle şirkete büyük katkı sağlamıştı. Onun gayretiyle otoyol, viyadük gibi işlerle Arap ülkeleri ve eski Türkiye Cumhuriyetlerde birçok inşaata imza atmışlardı. Böylece kısa sürede öne geçmiş, adı duyulmaya başlayınca da kendi şirketini kurup bağımsız çalışmaya başlamıştı. İstanbul ve İzmir'de iki uluslararası büyük otel inşaatının ardından turizm işine girişmişti. Bu hızlı yükseliş grafiği kendisini bile şaşırtmıştı.